Ayrım 11, sayfa 106. Asker söylediklerinde çok ama çok ciddiydi. Durumlarını düşündüklerinde adam haklıydı. Buraya kadar gelebilmeleri bile mucizeydi. Bu ikisini hücrelerine götürün ve size söylüyorum. Ya yarın konuşur ve yaşamanız için kendinize bir şans verirsiniz ya da sabahı cesetlerinizi ülkenize gönderirim. Yeterince açık sanıyorum. Adam muhafızlarıyla birlikte odadan çıktı. Ve o çıkar çıkmaz Gökhan ile Mert suratlarına olabildiğince kuvvetli sayısız yumruk ve tekme yediler. En son kafalarına vuran sert cisim, görüntüleri, sesleri birbirine karıştırdı. İçinde bulundukları oda gerçekliğini yitirdi. Her şey bulanıklaştı. Bayıldılar. Her ikisi de gözlerini hücrelerinde açtı. Mert yerde, olduğu yerde dayanılmaz ağrılarla doğruldu. Ensesinden tüm beynine yayılan acıdan gözleri sulandı. Sessizce bir küfür sallayıp yatağına oturdu. Gökhan'ı merak ediyordu ama yüksek sesle bir şeyler söylemesi neredeyse imkansız geldi. Eliyle ensesine bastırıp koridora doğru olabildiğince kuvvetli bağırdı. ''Gökhan, beni duyabiliyor musun?'' ''Evet, nasılsın? Sesimi bir türlü duyuramadım sana. Bir şeyler oldu sandım.'' ''Kendime yeni geldim ama her tarafım dökülüyor. Sağlam dayak yedik.'' ''Neyse ben yarını düşünüyordum.'' Bizimkiler bu konuda ne yapıyor merak ediyorum. Pek vaktimiz yok Gökhan. Birkaç dakika geçmeden elindeki tahta copla demir kapılara vuran bir asker belirdi. Hücrelerinde uyuyan varsa uyandırıyor, kapıdan geri çekilmelerini söylüyordu. Sıra Gökhan'ın hücresine geldi. Asker ayağa kalkıp kapıdan uzakta durmasını söyledi. Gökhan denileni yaptı. Demir kapı ardına kadar açıldı. İki asker kapıda silahları hazır beklerken İkisi içeri girip Gökhan'ın ayak ve el bileklerinden kelepçeleyip dışarı çıkardılar. Koridorun sonunda Mert'in ve karşısında kalan Orta Doğulu görünümlü bir adamın da kelepçelenmiş olarak çıkarıldığını gördü. Aralarına 10 metre mesafeyle koridora geçip yukarı çıkan taş merdivenlerden ilerlediler. Yukarısı çok hareketliydi. Ama dikkati çeken bir düzen vardı. İnsanlar askerlere en ufak bir zorluk çıkarmıyor, ayaklarına takılmış metalleri sürüyerek küçük adımlarla yürüyorlardı. Mert dikkat çekmeden Gökhan'a doğru yaklaşabileceği bir an aradı. İlerlerken bacağında bir sorun varmış gibi sekerek Gökhan'ın birkaç metre ötesine kadar gelebildi. Mahkumların çoğunluğu geniş bir kapıdan geçirilip uzunca bir koridorun başına getirildi. Gökhan neler oluyor? Gökhan başını yukarı dikip kendi kendine konuşur gibi tam olarak bilmiyorum. Ama gözlemciler mi geliyormuş ne? Onun gibi bir şey. Askerleri fısıldaşırken duydum dedi. Ortalık koyu turuncu mahkum kıyafetleriyle boyanmıştı. Büyük kapıya ilerlerken 5-10 metre ötesinde iki askerin bir kadın mahkumu yerden kaldırdığını gördü Mert. Bileğindeki kelepçelerle zorlukla yerden kalkan kızın yüzüne düşen saçlarını toplamaya çalışmasıyla tüm renkler birbirine girdi. Her yer siyaha döndü. Tek bir renkli kare vardı ve o karede tek bir kadın. Tracy bir rüya gibi tam karşısındaydı. Buna inanabilmesine imkan yoktu. O ölmüştü ama sanki hiçbir şey olmamış gibi orada askerlerin arasında kötü muamele görüyordu. Mert bir an için o kadar sevindi ki orada o durumda bulunmasını umursamadı bile. Askerlerin aksi yönde çekiştirmelerine rağmen hedefine kilitlenmiş bir mermi gibi ağır ağır kıza yaklaştı. Kalbi deli gibi çarpıyor, boğazına oturan yumru yüzünden kesik kesik nefes alabiliyordu. Karşısındaki görüntünün gerçek mi, hayal mi olduğunu anlamaya çalışarak gerilmiş yüz kasları, büyümüş göz bebekleriyle karşısındakini izliyordu. Kadın Mert'i gördü. Kendi kendine sanki dua ediyormuş gibi tekrarlamaya başladı. Biliyordum, biliyordum. Biliyordum, bir yerde karşıma çıkarılacağını biliyordum. Mahkumların, asker postallarının çıkardığı uğultulardan, yüksek seslerin bile anlaşılamadığı bu taş solanda, Mert kızın tüm dediklerini anlayabildi. Bütün duyularını kapatmış gibiydi. Sadece kadının yüzü ve sesi. Kız olabildiğince sessiz, ''Dikkatli olmalısın, dikkatli olmalısın.'' dedi. Adam bir sarhoşluktan uyanır gibi, ''Tracy, sen misin? Bu sen olamazsın. Nasıl? Burada?'' diye sordu. ''Bilmiyorum, ben de bilmiyorum ama buradayım. Mert, o benim. Benim, Tracy.'' Gökhan bu arada bir saniye Tracy ve Mert'i aynı karede gördüğünü sandı. Yanındaki bir asker tarafından mahkum sili içine karışması için sırtına sert bir cop yedi. Gördüğünü sandığı şeyin ne anlama geldiğini merak ederek turuncu insan sili arasına karıştı. Bu kadının burada ne işi vardı ve dahası o kadınla Mert'in ilişkisi neydi? İngiltere. Türk Hava Yolları'na ait 214 sefer sayılı İstanbul-Londra uçağı alanımıza inmiştir. Londra'ya gidecek olan yolcuların 104 nolu çıkış kapısına gelmeleri rica olunur. Hoparlörlerden yankılanan bu boğuk ses bütün havaalanına yayıldı. Henüz aldığı sandviçi yemeye fırsat bulamayan kurt, filme sarılmış yemeğini uçakta yemek üzere paltosunu geniş cebine yerleştirdi. Sıcak çayından birkaç yudum aldı. Masadan kalktı. Bilet işlemlerini önceden hallettiği için oyalanmak için biraz zaman kalmıştı. Gazetelerini karıştırıp o her gün bir önceki günün aynısı olan haberleri okumadan geçiştirmiş, yanına birkaç İngiliz gazetesi almıştı. Yolculuk yapacağı yere ait günlük gazeteleri almak, her ne kadar çoğuna şöyle bir bakıp geçse de alışkanlık olmuştu. İngiliz gazeteleri. Ülkenin kendisi gibi gri gazetelerdi. Uçağının bulunduğu kapıya yöneldi. Kalabalıkların gürültüleri arasında daha önce yaptığı İngiltere seyahatlerini düşündü. Gri takımın bir üyesi olarak dünyanın bu garip ülkesine defalarca gitmişti. 28A numaralı koltuğa oturdu. Anonsu beklemeden kemerini bağlayıp sandviçini açtı. Bir yanda da gazetelere şöyle bir baktı. Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Bir şey vardı, bir güç. Her seferinde insanları her şeyi unutturmayı başarıyordu. Aklı hala gece yarısı aldığı telefondaydı. Kadın doğruyu söylüyor gibiydi. Ama şüphe duyabileceği binlerce konu vardı. Tracy'yi ancak Mert'in anlattığı kadar tanıyordu. Şüphe götürmeyen bir şey vardı. Kız Mert'le bir şekilde konuşmuş olmalıydı. Yerini, hangi tarihte nerede olacağını takımından başka hiç kimse bilemezdi. Kızın izlendiğinin şüphe götürür tarafı yok diye düşündü. Önemli olan bizden mi, onlardan mı? Uçak alana indikten sonra pasaport işlemleri çok hızlı yapıldı. Öylece yabancı pasaportlarından birisini verip geçmişti. Dış görünüş itibariyle karşısındaki insanlarda oluşturduğu izlenim, polis bile olsa insanların ondan endişelenmesini olanaksız kılıyordu. İlk bulduğu taksiye işaret etti ve içine atladı. Kalacağı otele varması 20 dakikayı buldu. Otele varır varmaz, üzerine ince ince yağan yağmurla yapışmış kıyafetlerinden kurtulmak, biraz rahatlamak, düşüncelerinden uzaklaşmak düşüncesiyle ılık bir duş almak için banyoya girdi. Üzerindeki kıyafetleri öylece bir kenara atıp suyla dolu küvete yattı. Yorgun kasları gevşemeye, kafasındaki düşünceler hafiflemeye başladı. Yorgun bedeni göz kapaklarını aşağı indiren uyku isteğine engel olamadı. Uykuya daldı. Panik içinde kesik kesik çalan telefon kurtu olanca şiddetiyle rahat uykusundan uyandırdı. Soğuyan suyun içinde donmak üzereydi. Kimsiniz? Telefonunuz var. Müsait misiniz? Bağlayın. Şu anda havaalanındayım kurt ve çok korkuyorum. Bir saniye, önce sakin ol. Yalnız mısın? Evet, yalnızım. Peki izlenmediğinden emin misin? Bilmiyorum kurt, inan bilmiyorum. Nasıl emin olabilirim ki? Tracy ya gerçekten masumdu ya da çok iyi bir oyuncu. Alanın dışındaki bir taksiye binmeni istiyorum. Dediklerimi harfiyen yapmalısın, beni anlıyor musun? Evet, evet kurt, bir taksiye bineceğim. Şoföre Piccadilly meydanına gitmek istediğini söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Evet, evet anladım. Oraya vardığında caddenin hemen köşesinde dışında beyaz brandası olan bir kafe göreceksin. Vitrini neonlarla aydınlatılıyor. Oraya git, sokağa bakan kısmında dur. Bak beni iyi dinle, bu çok önemli. Evet kurt, bunları yapmaya çalışacağım. Çok çabuk olmalıyız. Mert ve Gökhan zor durumda. Daha da kötüsü Şahinler zor durumda. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Kızın sesi histerik bir hal alıyordu. Kendisine zor hakim olduğunu düşündü kurt. Yapmaya çalıştığımda bu. O İngilizlerin klasik kırmızı telefon kulübelerinden birinin çok yakınında olduğunu göreceksin. Telefon çaldığında açmalısın. Korkuyorum. Tüm bunlar... Korkma demeyeceğim sana. O telefondan sonra beni görebileceksin. Anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Beyaz branda, neon ışıkları, telefon kulübesi. Şimdi hemen bir taksiye atla. Telefonu alelacele yerine koydu. Sırt çantasına sıkıca sarılıp alandaki telefon kulübelerinden otomatik kapılara doğru koştu. Yağmur şiddetini iyice arttırmış, insanlar şemsiyelerinin altında kalmaya çalışarak taksicilere yalvaran gözlerle bakıyorlardı. Gökten metal parçaları yağıyordu sanki. Binanın yağmur almayan kapı önünde birikmiş insanları yararak kaldırımdan aşağı indi. Sırada taksiye binmek üzere olan yorgun genç çifti bertaraf edip taksiye atladı. Şoför kızın yüzüne bakmadan kendine söylenen yere doğru sert bir manevra yaptı. Zaman azalıyordu. Afrika'da korkunç bir göreve gönderilen şahinlerin hayatı tehlikedeydi. Dahası Tracy yüzünden gri takımın hayatı da tehlikedeydi. Başını soğuk cama dayayıp içini yıkan düşüncelerden kurtulmaya çalıştı. Islak saçlarını yanaklarıyla pencere arasına sıkıştırıp hızla şehre çöken karanlığı, insanların güvenli evlerine koşuşturmalarını izledi. Yarım saatlik bir yolculuktan sonra meydana ulaştı. Taksinin ücretini ödeyip arabadan indi. Üzerinde ne yağmurluğu ne de şemsiyesi vardı. Şiddetli yağmurun oluşturduğu sis perdesi ardından meydanın etrafına dizilmiş kafeleri, lokantaları, hediyelik eşya satan mağazaları görmeye çalıştı. Vitrininde pembe neonlarla Mary's Tea House yazan dükkanı gördü. Kalbi iplerinden kurtulmuş deli gibi atıyordu. Nefesinin kesilmesini aldırmadan kafeye doğru koştu. Beyaz brandanın altına sığındı. Kırmızı telefon kulübesi birkaç metre ötesindeydi. Kulübeye girip telefonu açtı. Çalıştığını görünce kurtun arama ihtimaline karşı hemen ahizeyi yerine koydu. Bir dakika geçmeden telefon kesik kesik çalmaya başladı. Tracy nefesini tutup ahizeyi kaldırdı. Güzel zamanlama. Etrafına bakmamaya, dikkat çekmemeye çalış. Ama çok yağmur yağıyor. İnsanlar deli olduğumu düşünecek. Peki, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Hemen içeri gir ve sıcak bir şeyler söyle. Önümüzdeki birkaç dakika tuvaleti kullanacaksan kullan. Onun dışında ne olursa olsun yerinden ayrılmamanı istiyorum. Neler oluyor kurt? Sana ne diyorsam onu yap ve kimseyle konuşma. Sadece bekle. Neyi bekleyeceğim? Sadece bekle. Kız meşgul tonunu duymasına rağmen ahizeyi elinden bırakamadı. Birkaç saniye olduğu yerde dondu kaldı. Telefonu öylece bırakıp kafeden içeri girdi. Burası diğer yerler gibi iş çıkışı insanların bir şeyler içmeleri, eve gitmeden önce bitiremedikleri sohbetlerini tamamladıkları yerlerdendi. Küçük çerçeveli, siyah beyaz fotoğrafların asıldığı bir kolonun altında küçük, iki kişilik ahşap yuvarlak masaya oturdu. Üzerinden sırılsıklam olmuş paltosunu çıkarıp sandalyesine astı. Elleriyle iyice karışmış ıslak saçlarını düzeltmeye çalıştı. Şişmanca, orta yaşlı, yanakları pembeleşmiş, üzerine temiz önlüğüyle bayan servis elemanı, elinde adisyonu ve kalemiyle kızın yanında belirdi. Tracy menüye bakmadan bir fincan çay istedi. Servis elemanı çay çeşitlerini saymaya başladığında kadının sözünü teşekkür edip sadece çay istediğini söyleyerek kesti. Buğulanmış camlardan dışarısını seçmek imkansızdı. Ara sıra öten çanlarıyla açılan kapıdansa iyice çöken karanlıktan başka bir şey seçilmiyordu. Kurtun dediğini yapıp sadece beklemeye başladı. Yerinden kalkmaya hiç niyeti yoktu. Siyah Mercedes'in şoför koltuğunda oturan şişman adamın ne olduğunu anlaması imkansızdı. Karanlık sokaktan süzülen gölgenin, paltosunun altında beliren 45 kalibrelik koltuğun susturucusundan çıkan mermi, ön camda düzenli çatlaklar oluşturup şişman adamın alnından alın kemiklerini paralayarak girip arka koltuğa saplanmıştı. Yüzüne oturabilecek şaşkınlık ifadesine bile vakti olmamıştı. Küçülmüş göz bebekleri hala dikkatle kafenin bulunduğu yere bakıyordu. Kurt yere düşen tek mermi kovanını cebine atıp yağan yağmur altında kafeye yürüdü. Kapıdan çıkan çift şemsiyelerini açıp karanlığa daldılar. Yağmurluğunun başlığını indirmeden dükkandan içeri girdi. Gözleriyle etrafını saran kalabalığı inceledi. Kız kocaman gözlerini korkuyla açmış, ona doğru bakıyordu. Arka masasında oturan uzun boylu, sert hatlı yüzüyle gülümseyen adamı gördü. Bir kolu elinde tuttuğu pardösünün altında gizlenmiş, kolunu kızın beline yaslanmıştı. "Merhaba Kurt, sizi görmek ne kadar güzel." Kurt ellerini ceplerinden çıkarmadan kızın masasına doğru birkaç küçük adım attı. Benim için de. Hoşça kalın. Kurtun yüzüne yerleşen ifade o kadar olağan, o kadar sakindi ki pardösünün bir cebinin havalandığı, paltosu üzerinde incecik bir delik açıldığını kimse fark edemezdi. Ta ki adamın arkasındaki duvara sıçrayan vücut sıvıları ve kanlı kemik parçalarını görmelerine dek. Yan masada üzerine kanlar bulaşmış genç kız olanları anlayabildiğinde ilk tepkiyi verdi. Sonra kafedeki bütün çığlıklar birbirine karıştı. Bu arada kurt silahını çıkarmış, tuvaletin kapısından çıkan iri adamın göğsüne iki el ateş etmişti. Olduğu yerde şok içindeki kızı kendine getirebilmek için vakit yoktu. Kızın koluna girip bağırdı. Koş! Tuvaletin bulunduğu ince koridorun önünden, göğsündeki kurşun bulunan cesedin yanından mutfağa doğru koştular. Mutfaktakilerin bir kısmı içeride olanları anlayabilmek için dışarı çıkmış, kim olduğu yerde şaşkınlıkla sesleri dinlemekle yetinmişti. Aceleyle kızı çekiştirip sokağa açılan demir kapıyı omuz yardımıyla itip dışarı çıktılar. Hemen köşedeki sokağa girip kapıları açık Honda'ya bindiler. Arka lastiklerin patinaj sesinin yankısı ile doldu sokak. Yol boyunca kırılarak uzayıp giden karayolunda neredeyse son sürat ilerlediler. Bir süre sonra karşılarında dönemeci geçip şehir içi yola girdiler. Yol boyunca ağızlarını bıçak açmamıştı. Lambaları yanmayan bir sokağa girip iki apartman arasındaki boşluğa aracı bırakıp arabadan indiler. Bir taksi bulmalıyız. Kadın itiraz etmeden adamı takip etti. Ana yola çıkıp durmakta kararsız bir taksiyi çevirip bindiler. Kurt şoföre gitmesi gereken yeri söyledi. İkisi de biraz önce yaşadıklarından asla bir daha konuşmayacaklarmış gibi sessizliğe gömüldü. Kurt, dört katlı bir apartmanın önüne geldiklerinde taksiye durmasını söyledi. Parayı ödeyip taksiden indiler. Sokaktaki diğer apartmanlara aynı elden çıkmışa benzer binanın kapısını açtı. Etrafı kolaçan edip izlenmediklerinden emin olunca Tracy ile birlikte içeri girdiler. İkinci kata çıkıp dairenin kilitli kapısını açtı. Adamın ardından kız da sessizce eve girdi. Evde bulunan mobilyaların üzeri beyaz örtülerle kapatılmıştı. Daireyi daha önce kullandığı belli olan Kurt, mutfağa girip çay yapmak için su ısıtıcısını çalıştırdı. Kız salonun ortasında ayakta dikilmiş öylece duruyordu. Kurt salona döndü. Üzerinde sırılsıklan paltosunu çıkarıp koltuğun arkasına bıraktı. Otur lütfen. Tracy önündeki kanepeye çöktü. Saatlerce yaşadığı gergin anları vücudu dışarı atmak ister gibi aniden katılarak ağlamaya başladı. Bu sana iyi gelecek. Ağlamak insanı rahatlatır. Ben çayları getireyim. 5 dakika sonra içeri geldiğinde kız biraz sakinleşmişti. Üzerindeki ıslak mantoyu çıkarmış, başını elleri arasına almış düşünür buldu. Elindeki fincanı kıza verip karşısındaki kanepeye oturdu. Cebinden nemlenmiş sigarasını çıkardı, çakmağının ateşinde kurutup bir tanesini yaktı. Önce çayını iç ve bana olanları anlat. Tracy alnından akan yağmur sularını eliyle silip çayından kocaman bir yudum aldı. Hikayesini bütün ayrıntılarıyla kimi zaman gözyaşlarına boğulup tekrar anlattı. Kurt, kız konuşurken tek bir kelime söylemedi. Sadece dinledi. Ayrım 11 sonu, sayfa 117.